Ayrım 70 sayfa 933. Yöner ve Şangan Şükse 3 yıldır evli olmalarına rağmen bir türlü çocukları olmuyordu. Kaynanası bir gün üstü kapalı ama yine de çok açık bir tavırla "Tek bildiğin şey yemek yemek ama hala yumurtladığını görmedik. Ne diye baktığımızı sanıyorsun sana?" dedi. Şangönlü elindeki kızgın demir parçasını tavuklara doğru fırlattı. Demir parçasını yiyecek sanan tavuklar boyunlarını uzatıp gagalamaya başlayınca gagaları öyle bir yandı ki üzerinden dumanlar çıkmaya başladı. Yöner bir armut ağacının altında kemik dövüyordu. Kırılan kırmızı beyaz kemik parçaları üzerine sıçrıyordu. Şangönlü ay takviminin 4. ayının 8. günü yapılacak olan Orak Festivali için telaşa kapılmıştı. Satın aldığı birkaç filo kemiği uğraşmak istemediğinden yerine vermişti dövmesi için. Kemikleri un ufak edip turplu çöreğe karıştıracaklardı. Arpalar çoktan hasat edilmiş, buğdaylarsa sarı sarı başaklanmıştı. Köylüler oraklarını bileyip buğday hasadına hazırlanıyordu. O yılın baharı havalar iyi gittiğinden buğdaylar iyice boy vermişti. Şangonların demirci dükkanında da bir patlama yaşanıyordu. Çiftçiler akın akın dükkana geliyordu. Kimi yeni oraklar satın alıyor, kimi de eskimiş oraklarını tamir ettiriyordu. Eritme fırını avlunun ortasındaydı. Üzerinde güneşten korunmak için muşambadan bir tente duruyordu. Alev alev yanan kömürün kokusu çok hoştu. Fırındaki ateşin kırmızı dilleri güneş ışınları altında çatırlıyordu. Şangon Fulu kerpetenle çeliği tutarken Şangon Şuksi de körüyü üflüyordu. Şangonlu yırtık pırtık siyah bir elbise giyiyordu. Beline ateşten sıçrayan kıvılcımların yakarak bir sürü delik açtığı muşambadan sarı bir önlük bağlamıştı sıkıca. Başında eski püskü bir hasır şapka elinde çekişle çelik dövüyordu. Kurum kaplamış yüzü terden yol yol olmuştu. Eğer göğsünün önünde su fıçısını andıran iri memeleri de olmasaydı kimse onun bir kadın olduğuna inanmazdı. Kılgın çeliği döven çekiç sesleri sabahtan gece yaralarına kadar devam ediyordu. Ailenin günde iki öğün yemek yemek gibi bir kuralı vardı. Yöner yemek yapmakla, sığır ve domuzları ve beslemekle sorumluydu. Çekiçlerden çıkan taktuk sesleri içinde o da bütün gün koşturup duruyordu. Bütün gün etrafta meşgul meşgul koşturmasına rağmen kaynanası hala onunla uğraşıp duruyordu. Şangonlu bir yandan sırtından terler boşanıp çekiç sallarken bir yandan da göz ucuyla gelinini izlerdi. Durmadan bir şeyler mırıldanırdı. Ağzı hiç boş durmazdı. Gelinini yeteri kadar azarladıktan sonra sıra kocası ve oğluna sövmeye gelirdi. Ama hepsi bir süre sonra onun küfürlerine alıştı. Bu evin reisi Şangonlu'ydu. Sonuçta ve ailenin en iyi demirci ustası da oydu. Lu Yuaner kaynanasından korkup ondan nefret etse de yine de bu kadına gizli bir hayranlık besliyordu. Akşama doğru oturup Şangonlu'nun çekişte çeliği dövmesini izlemek köyde bir çeşit bayram dinlencesine dönüşmüştü. Günlük hasat yapıldıktan sonra Şangonların avlusu gelip giden köylülerle dolup taşardı. Gün batımının kızıllığında kavak ağaçlarının pamukçukları kar gibi görünürdü. Fırının ateşi altın sarısı gibi parlar, kömür mis gibi kokusunu yayar, eriyen çelik gittikçe şeffaflaşıp parlak bir beyaza bürünürdü. Şangon Fulu iyice şeffaflanmış çeliği kerpetenle alıp örsünün üzerine koyardı. Sonra eline küçük bir çekiç alıp çeliği dövermiş gibi yapardı. Işıldayan çeliği gören Şangonlu'nun iri vücudu afyon görmüş yoksun bir bağımlı gibi birden enerji dolardı. Yüzü kızarır, gözleri parlar, birkaç kez avucuna tükürüp titreyen ellerle çekici alır. Koca çekici kaldırdığı gibi beyaz beyaz parlayan çeliği dövmeye başlar. Çelikten çıkan tok sesler ona sanki yumuşak bir plastiğe vuruyormuş gibi gelirdi. Tak tak sesiyle inip kalkan vücudu yeri göğü kaplıyor sanırdınız onu izlerken. İnsan gücü ve çelik, kadın ve erkek yarışıyor sanırdınız. Çelik parçası onun o büyük çekicinin ağır darbeleri altında erişte gibi değişirdi. Önce düzleşir, incelir, mavi ile yeşil arası bir renge bürünür. Saflaşır ve sonunda yavaş yavaş şekle girerdi. Çekici kaldırdığında orada bulunan köylülerin yarıdan çoğu kadının memelerine bakardı. Memeleri çalışırken hoplayıp durur, bir an bile yerlerinde durmazdı. Elinde orayla gelen Bangzi birden gülmeye başladı. Bangzi, Bangzi, sana diyorum... ''Seni anısını sattımın lahanası, ne diye gülüp duruyorsun?'' dedi Şangonlu gergin bir sesle. ''Teyzeciğim, yarın sana iki tane bakır çan vereceğim.'' dedi Bangzi. ''Bana ne diye çan vereceksin?'' diye sordu Şangonlu. ''Memelerine takasın diye, böylece demir döverken işine biraz hareket katmış olursun.'' dedi Bangzi. ''İyi de bunda gülünecek ne var? Sen gün yüzü görmemişsin anlaşılan. Eğer yarın geldiğinde o çanları bana vermezsen senin o piç kurusu derini yüzerim canlı canlı, tamam mı?'' dedi Şangonlu. Çelik son şeklini alıp su verilmeden önce Şanguanlu son bir şey daha yapıp çeliğin en hassas olmayan yerine bir erik çiçeği motifi yapardı. Bu motif Şanguan ailesinin simgesi ve aynı zamanda Şanguan Kızıl Demir Fırını'nın amblemiydi de. Bu amblemin üzerinde bulunduğu bütün çelik aletleri servis garantisi de vardı. Şanguanların en meşhur ürünleri oraktı. Namı diğer Şanguan orağı. Şanguan orağı ilk bakışta çok hantal görünürdü ama elinize aldığınızda çeliği iyi dövüldüğünden bıçak kadar hafif ve çok kullanışlı olduğunu fark ederdiniz. İyi dövülmüş Şanguan orağı ile tıraş bile olabilirdiniz. Ürünün bol olduğu her yıl Şanguanların işlerinde de bir canlılık yaşanır, para su gibi akardı. Şanguanlar bu parayı elbette ki kolay kazanmıyordu. Tüm gün güneşin altında cayır cayır yanan bir fırının başında kavruluyorlardı. Vücutlarından boşalan her ter damlası yırtık pırtık giysilerin üzerinde bir tuz tabakasına dönüşürdü. Yuaner'in kaynanası elde çekiç, çelik döverken ileride demircilik yapacak kadınlar için bir emsal oluşturuyordu. Kadının o iri memeleri yoğun bir tempoda çalışırken dövdüğü erimiş çelikler gibi yumuşacıktı. Kaynanasının en ustalaştığı ise çeliğe su vermekti. Çeliği iyi dövmezseniz de olur ama çeliğe su verirken en ufak bir hata yaparsanız çelik hurdaya dönüşür. Çeliğe iyi su vermenin iki kuralı vardır. Birincisi deneyim, ikincisi de hissiyat. Ama hissiyat yani yaptığınız işi gönül rahatlığıyla içinize sindire sindire yapmak deneyiminden daha önemlidir derdi. Şanguanlu ardından işlediği parçayı su verme teknesine bırakınca cızırdayan sudan çok hoş bir koku yayılmaya başladı. Su verme işlemi devam ederken Şanguanlu gözlerini kıstı ve yüzünde çok nadir görülen yumuşak bir ifade belirdi. Tekneden yoğun buhar kümeleri yükseliyordu. Teknedeki cızırtının sudan mı yoksa çelikten mi geldiğini anlamıyordunuz. Çeliğin o tatlı kokusu buharla birlikte yükselip önce avluya oradan da Hotong'un içine doğru yayıldı. İnsanlar Şanguanların evinde evin hanımının Şanguanlu'nun borusunun öttüğünü söylerlerdi. Tıpkı Koca Elliyu'nun evinde de olduğu gibi. Ama ailelerini geçindiren bu iki kadın arasında çok büyük farklılıklar vardı. Şanguanlu iri yarı, gücü sınır tanımayan bir kadındı. Yuaner'in halası ise zayıf, narin ama gözü açık, eli çabuk bir kadındı. Şanguanlu büyük bir kilise çanı gibi homurdanarak konuşurdu. Yuaner'in halası ise son derece kırılgan ama turpu şak diye kesen keskin bir sesle konuşurdu. Fırının uzun süredir körüklenmeyen ateşi ince sarı ipek iplikleri andırıyordu. Siyah kurumlar yükseliyordu alevlerle birlikte. Şanguanlu ateşi körükledi. Şanguan Şüksi'nin burnu küçüktü. Sonra gözleri, kafası, elleri, kolları, aklınıza gelebilecek her yeri küçüktü. Şanguanlu gibi iri yarı, at gibi bir kadından böyle küçük bir adamın çıkmış olabileceğine inanamazdınız. Şanguanlu sık sık içecek içerirdi. Tohum iyi değilse toprak ne kadar bereketli olursa olsun yine de bir işe yaramaz. Şanguanlu su verilmiş orağı eline alıp son bir kez kokladı. Sanki burnu su vermenin kalitesine karar veriyormuş gibi. Sonra orağı elinden fırlatıp omuzlarını düşürerek sofrayı kur dedi yorgun bir sesle. Şanguanlu küçük ayaklarıyla generalinden emir almış bir piyade gibi koşturup evle avlu arasında mekik doktu. Akşam yemeği sofrası avludaki erik ağacının altına kuruldu. Ağacın dallarından birinde zayıf sarı ışığıyla pervaneleri kendine çeken bir fener asılıydı. Pervaneler fenerin etrafında çarpa çarpa uçuşuyordu. Sofrada içine domuz kemiği ve turp ağacı konmuş olan bir tepsi çörek vardı. Hepsinin önüne birer kase fasulye çorbası konulmuştu. Bunların dışında bir demet taze soğan ve soğanı banmak için bir kase taze soya sosu vardı. Şanguanlu'nun içinde bir huzursuzluk vardı. Arada kaçamak bakışlarla kaynanasına bakıyordu. Sofrada eğer fazla yemek olursa kaynanası yüzünü asıp yemeğin ziyan olacağını söyleyerek homurdanırdı. Eğer yemek azsa kaynanası bu kez de yemek çubuklarını ve kasesini bir yana fırlatıp yemeğin ne kadar tatsız olduğundan şikayet ederdi. Şanguan ailesine gelin olmak gerçekten çok zordu. Çörekler ve çorbadan dumanlar yükselirken tüm gün çınlama sesleri içinde çelik döverek cebelleşen ailenin üzerine ağır bir sessizlik çökerdi. Şanguanlu ortada, kocasıyla oğlu da onun iki yanında oturuyordu. Lu Yuaner ise oturmaya cesaret edemiyordu. Başını eğmiş, sofranın başında ayakta dikiliyordu, kaynanasının emirlerini beklerken. Sığırları besledin mi? Besledim ana. Kümesi kilitledin mi? Kilitledim ana. Şanguanlu bir kase çorbayı hüpürdederek dikiverdi başına. Şanguan Şuxi ağzından bir kemik parçası tükürüp mutsuz bir halde homurdandı. Başkaları domuz etli çörek yerken biz kemiklisini yiyoruz köpek gibi. Çanganlı yemek çubuklarını masaya çarpıp sövdü oğluna. Sen hangi hakla yemek seçiyorsun bakayım? Çangan Şuksi, ambarda bir sürü buğday, evdeki dolaplarda da yığınla para var. Ne diye biriktiriyoruz onları dedi. Oğlum doğru söylüyor diye araya girdi Şangan Fulu. Çalışmamızın karşılığında bir ödülü hak ettik. O ambardaki buğdaylarla dolaplardaki paralar kimin biliyor musunuz dedi Şangan Lü. Bacaklarımı şöyle son bir kez batıdaki cennete doğru uzattığımda onları da tabutun içine koyup yanımda götüreceğimi mi sanıyorsunuz? Hayır, size bırakacağım. Lu Yuaner başını eğip nefesini tuttu. Şangan Lü bir hışım doğrulup evin içine girdi. Dinleyin bakalım diye bağırdı. Yarın börek kızartacağız, domuz pastırması kavuracağız, yumurta haşlayıp tavuk keseceğiz. Kek yapıp mantı da açarım. Neden ortalığa saçmayalım? Atalarımızdan birinin işlediği günahın cezasını çekiyor olmalıyız. Oğluma kısır bir gelin aldık. Boyuna yiyor ama bir çocuk bile doğuramadı daha. Ailemizin soyu gözlerimin önünde koruyor. Neyi kime saklıyoruz? Bari hepsini yiyip bitirelim de bitsin bu iş. Du Yuaner yüzünü ellerin arasına alıp ağlamaya başladı. Şangguan Lü bu kez daha yüksek bir sesle söylemeye koyuldu. Anasını sattığımın bir de ağlıyor. 3 yıldır ekmeğimizi boşuna yediğin yetmedi mi? Erkeği geçtim de bari bir kız çocuğu doğursaydın o da bir şey sayılırdı. Rahatın yerinde ama bize bir osuruk bile koklatmadı. Neden seni besleyelim ki? Yarın halanın yanına geri dönüyorsun. Şangguan ailesinin soyunun senin yüzünden kurumasını istemiyorum. Du Yuaner o gece gün aydınlanana kadar ağladı. Şangan Şüksü yanına yanaşınca itaatkar bir tavırla teslim oldu. Bende bir sorun yok dedi ağlayarak. Belki sorun sendedir. Şangan Şüksü Yuaner'in üzerine çıkıp tavuk yumurtlayamazsa bütün suçu horozun üstüne atarlarmış dedi. 4. Hasat toplanmıştı. Yağmur mevsimi kapıdaydı. Yerel adetlere göre gelin baba evine dönüp yazın en sıcak günlerini orada geçirirdi. 3 yıldır evli olan gelinlerin çoğu birincisi elini tutup yürüyebilen, ikincisi kucağında meme emen ve üçüncüsü de karnında olan çocukları da sırtında yapılacak bir bohça ayakkabı kalıbıyla gururla baba evine dönerdi. Zavallı Yuaner ise sefil bir haldeydi. Eve yanında sadece kocasından yediği dayaklar yüzünden oluşmuş morluklar ve yaralarla, kaynanasının hala kulaklarında çınlayan küfürleri ve koltuğunun altına sıkıştırdığı küçük kırmızı bir bohçayla gözleri ağlamaktan şişmiş ve kızarmış bir halde üzgünce dönüyordu. Halasıyla ne kadar yakın olsa da annesinin yerini tutmuyordu işte. Kocasının evinde ne kadar çile çekmişse de kan tükürüp kızılcık şerbeti içtim demek zorundaydı. Halasının evinin kapısından girerken kendini zorlayıp mutlu bir yüz takınmalıydı. Daha kapıdan adımını yeni içeri atmıştı ki keskin gözlü halası bir bakışta içini görmüş gibi. Hala bir şey yok değil mi dedi. Halasının bir sözüyle kahrolan Yuaner'in gözlerinden kırık inci tanelerini andıran yaşlar süzülüverdi hemen. Çok garip diye mırıldandı halası. Koskoca 3 yıl ve hala gölgesi bile yok. Akşam yemeğinde Yuaner'in kollarındaki morlukları gören koca Elliyu, koskoca cumhuriyet olduk, hala karısını döven mi kaldı? Beni kızdırmasınlar, Şangvanların o kaplumbağa yuvasını yakıp kül ederim diye sövdü. Halası kocasına bakıp, bakıyorum da yemek bile kapatamadı senin o kuşmuş ağzın diye sövdü. Halasının sofrasındaki yemekler çok çeşitliydi. Bolluktan Yuaner'in gözü döndü ama kendini tutup çok az yemek yemeye dikkat ediyordu. Eniştesi Yuaner'in kasesine büyük bir balık parçası koydu. Yavrum dedi halası, bütün suçu kaynananın üzerine atamazsın. İnsanlar neden gelin alır sanıyorsun? Soylarını devam ettirmek için. Sen de benim soyumu devam ettirmedin dedi eniştesi. Ama ben sana yine de iyi davranmıyor muyum? Sen karışma tamam mı dedi halası. Şöyle yapalım, gidip eşeği hazırla da Yuaner'i ilçeye bir kadın doktoruna götürelim. Yuaner eşeğe binip Gölün Kuzeydoğu bucağının etrafı nehir ve derelerle çevrili tarlalarında yola koyuldu. Gökyüzünü büyük beyaz bulut kümeleri kaplamıştı. Bulutların arasından görünen gök başka bir mavilikteydi. Yeşim taşı yeşili ekinlerle yabani otlar sanki zamana karşı yarışıp hızla büyümüş, zaten dar olan patikaları iyice görünmez hale getirmişti. Eşek yalpalayarak koştururken arada boynunu yabani otların arasına uzatıp mor renkli çiçekleri yiyordu. Mor çiçekler birer kase dolusu mavi içki, küçük kızla damat yürüyor. Yürü hadi, yürümeye devam, karanlık bir gün batımına doğru. Çiçekler çoktan uykuya daldı. Sarıl, sımsıkı sarıl. Seneye bir sepet benekli köpek yavrusu doğuracağım. Çocukluğunda söylediği bu şarkı rüzgara karışıp uzaklara gitti. Yuaner'in içini sonsuz bir hüzün kapladı. Yolun kenarındaki göletler hendiklerle başka göletlere bağlanıyordu. Suyun şeffaf ve sarımtırak yüzeyinde yavru balık sürüleri aheste aheste yüzüyordu. Otların tepesine tünemiş bir yalı çapkını boynunu içine çekmiş hareketsiz duruyordu. Birden suya atılan bir taş gibi gölete dalıp gagasında beyaz bir balıkla dışarı fırladı. Güneş ışınları öyle kavurucuydu ki yerden dumanlar çıkıyordu. Yuenel etrafındaki bitkilerin büyüme seslerini duydu. Kuyrukları birbirine yapışmış, çiftleşen iki yusufçuk uçuverdi önünden. Başını kaldırınca gökte oynaşan iki kırlangıç gördü. Kuyruklarını yeni düşürmüş kurbağa yavruları zıplıyordu. Patikanın üzerinde yumurtadan yeni çıkmış çekirgeler gördü otların üzerine tünemiş. Yeni doğmuş yaban tavşanları annelerinin peşinde otların arasında yiyecek arıyordu. Yabani ördek yavruları annelerinin peşine takılmış yüzüyordu gölette. Küçük pembe perdeli ayaklarıyla yüzerken çıkardıkları dalgalar göletin kenarına vuruyordu. Tavşanlarla çekirgeler bile doğururken ben niye doğuramıyorum? İçinde büyük bir boşluk hissediyordu. Birden efsanelerde anlatılan karınlarındaki bir çantada çocuk taşıyan o kadınları görür gibi oldu ama kendi çantası bomboştu işte. Tanrım, avula kites vara, çocuk doğurtan baş ebe, yalvarırım sana, ne olur bana da bir çocuk bağışla. Birden avula kites varanın o pirinç unu beyazı yüzüyle sun sümbürü gibi gözlerini açtı. Avula kites vara, üzeri pullarla kaplı, çenesi sakallı ve boynunda altın bir çan asılı olan bir tek boynuzlu atın üzerindeydi. Başı kırmızı bulutlarla çevriliydi. Ayaklarının etrafından beyaz bulutlar süzülüyordu. Otların üzerinde uçarak ilerliyordu. Ah imparatorçam, sevgili anacığım. O kucağınızdaki tosuncuğu bana bağışlayın lütfen. Eğer dileğimi gerçekleştirirseniz size 10.000 kez secde ederim. Bu dinsel sanrı gözlerini yaşlarla doldurmuştu. Tek boynuzlu atın sesi kulaklarında çınlayan altın çınının tam önüne düştüğünü gördü. Avulaki Tesvara kucağındaki tosuncuğu ona doğru uzattı. Avulaki Tesvara ve bebeğin mis gibi kokusu doldu içine. Eniştesi kırkına merdiven dayamış bir adam olmasına rağmen hala yaramaz bir çocuk gibiydi. Eşeğin dizginlerini tutacağı yerde eşeği kendi kendine yürümeye bırakmıştı. Kendi de yolun kenarındaki yabani otların arasında bir o yana bir bu yana koşuşturup duruyordu. Topladığı kır çiçeklerinden bir taç yapıp Yuhaner'in başına geçirdi. Seni güneşten korur diyerek otların arasında kuşları kovalarken nefes nefese kaldı. Otların arasında yumruk büyüklüğünde yabani bir kavun bulup yemesi için Yuhaner'e verdi. Eniştesi kavunun tatlı olduğunu söylemişti ama Yuhaner kavundan bir ısırık alınca kavunun acılığından neredeyse dili uyuştu. Eniştesi paçalarını sıvayıp gölete daldı. Göletin içinde küçük birer karpuz büyüklüğünde iki tane böcek yakalayıp elinde sallamaya başladı. Ardından dönüşüm diye bağırdı. Sonra böceği Yuhaner'e koklattı. Ne kokusu bu? Yuhaner başını sallayıp bilmediğini söyledi. Karpuz kokusu bu. Bunlar karpuz böceği olmalı. Karpuzun çekirdekleri böceğe dönüşmüş dedi eniştesi. Yuhaner eniştesinin kocaman bir çocuk olduğunu düşündü. Oyuncu ve çok eğlenceli bir çocuk. Jinekoloğun raporuna göre Yuhaner'in hiçbir sorunu yoktu. Ben şimdi gidip hesap sorarım şanguanlardan dedi halası öfkeyle. Oğulları bildiğin kısır bir katır çıktı. Acısını bizim Yuhaner'imizden çıkaramazlar. Ama halası avlu kapısına kadar gidip hemen geri döndü. 10 gün sonra yağmurlu bir akşamda halası çok zengin bir sofra hazırladı. Sofra eniştesinin güçlü likörlerinden biriyle tamamlandı. Halası karşısına oturmuştu. 2 yeşil kadeh alıp birini Yuhaner'in önüne diğerini kendi önüne koydu. Mum ışığı halasının gölgesini arkadaki duvara yansıtıyordu. Halası kadehlere içki doldururken Yuhaner ona elinin titrediğini gördü. Hala neden içki içiyoruz diye sordu Yuhaner büyük bir şeyin olacağını hisseden bir önseziyle. Yok bir şey dedi halası. Bu durmadan yağan yağmur içimi kararttı. Hem içip dertleşiriz biraz. Halası bardağını kaldırıp hadi içsene yavrum dedi. Yuhaner de bardağını kaldırdı. Ürkek bakışlarla halasını süzdü. Halası bardağını kaldırıp kadeh tokuşturdu. Sonra boynunu kaldırıp içkiyi bir dikişte içiverdi. Yuhaner de aynısını yaptı. Yavrum ne yapmayı planlıyorsun diye sordu halası. Yuhaner üzgün bir şekilde başını sallamakla yetindi. Halası kadehleri tekrar doldurdu. Yavrum dedi halası. Kader deyip kabulleneceğiz. Şanganların oğlu kısır. Bize de yapmadıklarını bırakmadılar. Bunu aklında tut. Onların bize gönül borcu var. Bizim onlara değil. Yavrum bu dünyada en iyi işler hep gözden ırakta kara bir fenerin ışığı altında gerçekleşir. Neden bahsettiğimi anladın mı? Yuhaner şaşkın şaşkın başını salladı. Birden midesine inen 2 bardak likör çoktan başını döndürmeye başlamıştı bile. O gece koca Eliyu Yuhaner'in kangını ziyaret etti. Yuhaner sabah uyandığında başı çatlayacakmış gibi ağlıyordu. Kulağının dibinde biri horluyordu. Güçlükle gözlerini açınca eniştesinin anadan doğma bir halde yanında uzandığını gördü. Eniştesinin pençeyi andıran koca ellerinden biri memesinin üzerindeydi. Çığlık atıp yorganı üzerine çektikten sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Eniştesi uyanır uyanmaz başına büyük bir bela almış küçük bir erkek çocuğu gibi giysilerini alıp kamptan aşağıya atladı. Halan diye kekeledi. Bunu yapmamı o istedi. Ertesi yılın baharında Kuningming bayramı daha yeni bir geçmişken Şanguanların gelini Lu Yuaner kara gözlü zayıfça bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Şanguan Lu bu da heykelcinin önünde üç kere secde etti. Yere göğe şükürler olsun. Sonunda rahmi açıldı. Bodhisattva, seneye bir de erkek torun ihsan eyle bana, diye mırıldandı. Cömert bir tavırla haşladığı bir kase yumurtayı geline uzatırken, ye hadi, dedi. Kaynanasının yaptığından etkilenen Şanguan Lu, kadının kocaman yüzüne bakınca burnu ekşidi birden. Gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başladı. Kaynanası kangın bir köşesinde eski püskü bez parçalarına kundaklanmış kız çocuğuna bakıp, ona Layidi diyelim, dedi. Dipnot: Layi, Çince'de gelmek, di de erkek kardeş anlamına gelir. Bu bağlamda Layidi hem erkek çocuğu bekleyen kaynananın beklentisini hem de ilk gelen çocuğun erkek olmasa da ona bir erkek yıldı konulmasına karşılar. Ayrım sonu sayfa 945.